You're with SBS Radio.
İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
İyi yayınlar dilerim. Hoş bulduk.
Bu haftaki programı önce Ali Babacan'dan başlamak istiyorum. Uzun bir bekleyiş sonunda Babacan bir röportaj verdi ve planlarını anlattı. Bu planları nedir? Bize açıklayabilir misiniz acaba?
Tabii Ali Babacan aslında ve ekibinin tam olarak ne yapmak istediği, kimlerle görüştüğü, ne zaman parti kuracağı, bütün bunlar merak ediliyordu. Biraz kapalı kapılar ardında konuşuluyordu. Çok sık toplantı yaptıklarına ilişkin bilgiler veriyordu ve basınla da ilişkileri çok sınırlıydı. İlk kez bir röportaj verdi Karar Gazetesi'ne. Muhafazakar kanatta ama AK Parti'ye mesafeli bir gazete. Karar Gazetesi'nde böyle tanımlayabiliriz. O gazeteyi tercih etti. Ve orada planlarını anlattı. Yılbaşından önce, yani bu yıl bitmeden önce partileşmeyi düşündüklerini aktardı. Ağırlıklı olarak insan kaynakları üzerinde durduklarını söyledi. Türkiye'nin artık AK Parti'nin kuruluşundaki hikayeden farklı bir Türkiye olduğu için de daha değişik bir hikayeye ihtiyacı olduğunu aktardı. Yani AK Parti'nin devamı olmayacaklarının mesajını verdi. En çok merak edilen iki mesele. Birisi Abdullah Gül'le ilişkiler partide olacak mı diye sorulduğunda Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığını ve herhangi bir partiyi de bir ilişki içinde, üyelik ilişkisi içinde görmek istemediğini söyledi. Yani yeni parti Abdullah Gül olmayacak. Abdullah Gül'e ne kadar değer verdiğini, ondan fikir aldıklarını aktardı. Peki kararları kim verecek? Abdullah Gül'ün bu kadar içinde olduğu bir yapıda kararı Ali Babacan verecek, Abdullah Gül mü? Orada da sorumluluğu kim alırsa hukukçu olarak kararları da o verir dedi. Yani davul da benim sırtımda olacak, tokmak da bende olacak dedi. Yani bu Abdullah Gül tarafından dışarıdan yönetilecek bir parti olmayacağının mesajını verdi. Peki Davutoğlu ile ilişkiler nasıl olacak? İşte orada da üslup olarak ve bakış olarak birbirimizden farklıyız dedi. Davutoğlu ile yollarının kesişme ihtimalinin olmadığını da orada aktardı. Şimdi tabii nasıl bir kadroyla çıkacak ortaya? Özal gibi dört eğilimi içinde barındıran bir parti mi olacak? Bütün bunlara dünya değişti, Türkiye değişti, ihtiyaçlar değişti diye yanıt veriyor Ali Babacan. Hala net olarak tam görebilmiş değiliz nasıl bir kadro yapısı olduğunu. Ama üzerinde çalışıyoruz. Birçok kesim biz ne yapabiliriz diye bize geliyor. Biz de onlarla mülakatlar yapıyoruz. En çok üzerinde durduğumuz şey kadro dedi Ali Babacan. Çok kritik konular vardı. Mesela hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ekonomi. Bu konularda da böyle bir üst başlık olabilecek nitelikte. Çok derinlemesine girmeden o meselelere yanıtları var Ali Babacan'ın yaptığı mülakatta. Ve ekonomi meselesi bizim işimiz diyor. Yaparız, o işi hallederiz. Geçmişte de yaptık. Ama bugün ekonominin kötü olmasının nedenlerinden birisi de ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokrasi konusundaki kaygılar. Bir de tabii hukukun üstünlüğü meselesi. Bunlarda atılacak adımların ekonomiye de katkısı olacağını ve partisinin de önceliklerinin bu konular, bu başlıklar olacağını söylüyor. Ali Babacan ilk kez yaptığı mülakatı. Önümüzdeki günlerde tekrar yapar mı? Parti kuruluşuyla ilgili yeni açıklamalar gelir mi? Televizyonlarda yayın öngörülebilir mi ki? Bazı televizyon, yani birçok televizyonun Ali Babacan'ı çıkartmak gibi bir ihtimali de yok. Türkiye'deki basın mekanizmasına baktığınızda bundan sonraki süreci herhalde önce bir bu mesajla verip sonuçlarına bakıp ona göre değerlendirip ona göre de bir yol haritası bir diyecekler diyebiliriz Babacan ve ekibi için.
Ahmet Davutoğlu veya Recep Tayyip Erdoğan'dan ayrıştırabildi mi kendini politikalarıyla? Detaylara girmedi dediniz.
Evet, ısrarla şunu söyledi. AK Parti kurulduğunda çok önemli işler yaptı ama o günün Türkiye'siyle bugünün Türkiye'si arasında çok büyük farklar var. O gün bir hikaye yazıldı. Bugün yepyeni bir hikayeye ihtiyaç var diyor Ali Babacan. Orada AK Parti'nin devamı olmadığı mesajını veriyor. Üslup olarak da Davutoğlu'ndan farklı olduğunu söylüyor. Çünkü Davutoğlu parti kurma sürecinde biraz daha kavgacı, biraz daha sert, daha fazla eleştirel bir yaklaşım içerisindeydi. Ali Babacan AK Parti'yi geride bırakmış bir izlenim yaratmaya ya da böyle bir görüntü vermeye çalışıyor röportajında. Yepyeni bir parti olacak diyor. Yeni bir şey olacak. Yeni bir hikayesi olacak. Yeni bir yaklaşım olacak. ve bu yaklaşım da bizim günümüze uygun olacak diyor. Değişen şartlara uygun olacak, değişen Türkiye'ye uygun olacak diyor. Orada kendisini ayrıştırmaya çalışıyor. Ama biz bunu program ortaya çıktığında, meselelere bakışlarını gördüğümüzde ve aynı zamanda kimlerle yola çıktığını izlediğimizde daha iyi anlayabileceğiz. Onun için biraz daha zaman var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün belediye başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki kırık sandalye diyaloğu var. Bize orada ne olduğunu anlatabilir misiniz acaba?
Tabii Ekrem İmamoğlu başından beri Cumhurbaşkanı'ndan randevu istediğini kamuya açık bir şekilde ilan ediyor. O Cumhurbaşkanı da tek başına Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmek yerine bütün büyükşehir belediye başkanlarını külliyeye davet etti ve orada buluştular. CHP'liler de katılma kararı aldılar. 30 büyükşehir belediye başkanı bir masa etrafındayken Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin bacağı kırılıyor ve yere oturuyor, yere düşüyor Ekrem İmamoğlu. Bildiğiniz sandalye kırılıyor ve yere kapaklanıyor. Onun üzerine bir gülüşmeler oluyor, espriler oluyor içeride belediye başkanlarından. Cumhurbaşkanı da bakın israf diyor, bu sandalyeyi kırdınız diyor. Bundan sonra daha sağlam otururuz diye de yanıt alıyor Ekrem İmamoğlu'ndan. Cumhurbaşkanı israfla ilgili sık sık tekrarladığı eleştirilerine bir şekilde gönderme yapıyor. Ekrem İmamoğlu da bundan sonra daha sağlam otururuz derken Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki o 23 Haziran sürecine gönderme yapıyor. Karşılıklı göndermelerle devam eden bir diyalog. Tabii sonrasındaki tartışma Beştepe'de o kadar itibarla ilgili söylemlerin olduğu bir noktada bir kırık sandalye veya bir sandalyenin kırılması nasıl olabilir? Böyle bir şey pek görülmüş bir şey değil, rastlanmış bir şey değil. Üstelik kırılacak olan sandalye en fazla Cumhurbaşkanı'nın eleştirdiği belediye başkanına nasıl denk gelebilir? Bu kadar şey tesadüf mü soruları sorulmuştu. Bugün o Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. İmamoğlu ben bilmem dedi, bana gösterdikleri yere oturdum ve sonrasında da sandalye kırıldı. Belki Cumhurbaşkanı'na sormak lazım bu nasıl tesadüf diye diyerek bunun çok fazla tesadüf olmayabileceğini de böyle bir ima etti. Ama işin enteresan kısmı sandalye kırıldıktan sonra ikinci bir sandalye veriliyor Ekrem İmamoğlu'na. Onun da bacakları sallanırken bir görevli müdahale ediyor ve üçüncü bir sandalye veriliyor. Yani oturduğu her sandalye sıkıntılı halde olduğunu anlıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun Beştepe'de ve üzerine de çokça konuşuldu, espriler yapıldı. Verimli bir görüşme diyerek görüşmenin içeriğini de açıkladı Ekrem İmamoğlu. Sorunlarımızı anlattık, beraber çalışacağız, uzlaşma istiyoruz dedi. Zaten Cumhurbaşkanı da biraz oradan gelen o taleplere böyle kayıtsız kalmamak için böyle bir görüşmeyi hazırladı, organize etti, değerlendirmeleri de yapıldı. Hatta Devlet Bahçeli bu Cumhurbaşkanı'nın siyasi zekasını ortaya koydu diyerek bu görüşmeyi nasıl takdir ettiğini söyledi.
Bir yandan da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı hakaretten aldığı hapis cezası var. O da büyük tepki topladı bu hafta.
Evet, 7 yıl önce atılmış olan Twitter mesajlarından dolayı Canan Kaftancıoğlu'na ceza verildi. Birkaç maddeden verildi. Cumhurbaşkanı hakaret de var o maddenin içerisinde. Ve birçok insan da bunu eleştirdi. Hatta iktidara yakın medyada, bazı gazetelerde, gazeteciler de köşe yazılarında bunu eleştirdiler. Bazıları da eleştirmek istediler ama eleştiremediler çünkü yazıları konulmadı. Mesela Özlem Albayrak Yeni Şafak gazetesinde bu meseleye eleştiriler yaklaştığı için yazısı konulmadı ve gazetesinden istifa etti. Yani muhafazakar camiada da tartışma yaratan bir karardı. Bülent Arınç AK Parti'nin şu anda içinde kurulan yeni partilere itiraz ediyor. Yüksek İstişare Kurulu'nun üyesi, Cumhurbaşkanı'na yakın çalışan isimlerden birisi. O da bu meseleyi eleştirenler arasındaydı mesela politikacı olarak. Siz dedi 7 yıl önceki tweetlere böyle bir ceza vermeye başlarsanız bundan sonra kime ne ceza vereceğiniz belli olmaz. 7 yıl önce kimin ne söylediğini değerlendirmek lazım dedi. Yani bu işin içinden çıkamazsınız dedi. Savcıyı, bu soruşturmayı açan savcıyı ve yargılama sürecini eleştirdi. Bu kez Bülent Arınç'ın bu eleştirisi eleştirilerle neden oldu. AK Parti'de özellikle Bülent Turan onu eleştirdi. Onun üzerine Bülent Turan'a sert tepki gösterdi Bülent Arınç. Yani AK Parti içinde de bir kırılmaya neden oldu. Ve Canan Kaftancıoğlu kendisi de söylediklerinin arkasındayım. Bu bir özgürleşme süreci ve bu şekilde de devam edeceğiz dedi. Herhangi bir endişemiz de söz konusu değil dedi. Eğer ceza esnafta kesinleşirse bu şartlar altında cezaevine girmesi bile söz konusu Canan Kaftancıoğlu'nun. CHP'den de bu meseleye sert tepki olduğunu söylememiz lazım.
Yavuz Bey, son olarak bu Susamam şarkısını sormak istiyorum. O da gündeme damgasını vurdu.
Evet, aynı zamanda klip çok etkileyici de bir klip çekilmiş. Birçok rapçi bir araya gelmişler. Toplumun farklı noktalarında oluşan rahatsızlıkları kendi üsluplarıyla dile getirmişler. Kendi yazdıkları metinlerde. Gerçekten çok etkileyici, birkaç gün içinde milyonlarca izlendi. Herkes birbirine bu rap şarkısını gösterdi. Söylenmesi, çok fazla söylenmesine cesaret edilemeyen konular orada konu edilmişti. Kadına karşı şiddet de vardı, özgürlükler, basın özgürlüğü, aynı zamanda yargılamalardaki hukuksuzluklar, hukuka karşı güvensizlik, birçok noktada Türkiye'de özellikle muhalefetin gündeminde olan başlıklar rap şarkısında çok etkileyici bir biçimde işlenmişti. Tepkiler nasıl oldu? İzleyen çok fazla, bundan etkilenen çok fazla ama eleştiren de var. Özellikle iktidar kanadı bunun tek başına, Burhan Kuzu mesela bununla ilgili bir tweet atmıştı. Tek başına gençlerin, bu rapçilerin yapacağı bir iş olmadığını söyledi. Bunun arkasında bir FETÖ organizasyonu olabileceğini aktardı. Ama sadece o da değil, Devlet Bahçeli de bugün bir gazetecilerle bir araya geldi toplantıda. Bu rap meselesini birçok sosyolog, psikolog bir araya gelse böyle bir metin yazamaz. Bu buranın işi değil dedi, dışarıyı işaret etti. Dışarıdan bu işleri yapmaya çalışıyorlar, gençleri zehirlemeye çalışıyorlar. Her başlık altında bir grup genç birleşse Türkiye'de kaotik bir ortam oluşur dedi. Oradaki o organizasyonun dışarıdan yapıldığını, FETÖ bağlantılı olduğunu aktardı. Ben hepsini bilirim, paragraf paragraf, satır satır izlerim, neyin yapılıp neyin yapılamayacağına da hakimim dedi. Yani böyle bir Türkiye'deki bir takım uygulamalardan, kamunun yaklaşımından şikayet edenlerin kendilerini buldukları bir rap şarkısı diyebiliriz bir yanıyla. Bir yanıyla da zaten muhalefetin dile getirdiği bu eleştirilere genel olarak iktidardan gelen yanıt bu FETÖ'cülerin eleştirileri, onlara alet oluyorsunuz biçimindeydi. Benzer bir yaklaşım buradaki rap şarkısına da var.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.